Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar, yeni bir Yankılar programıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğum gazeteci Fehim Işık. Sayın Işık, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Sayın Işık, Türkiye'de her zaman olduğu gibi son günlerde de siyaset yeniden tartışmalar var. Siyaset çok hızlı değişebiliyor, konular değişebiliyor ama giderek erken seçim muhabbeti, erken seçim tartışmaları daha bir ön plana çıkmaya başladı. Bir taraftan da muhalefet partileri arasında bir diplomasi trafiği var, ziyaretler var, görüşmeler var. Diğer yandan da iktidar partisinin MHP ile birlikte muhalefeti parçalama çabaları da gündeme geliyor. Bunun için de kim adımlar atlıyor ve en son Gare operasyonu sonrası bu daha fazla bir gündeme geldi. İsterseniz önce oradan başlayalım. Bu Gare operasyonu sonrası çok tartışılıyor, çok tartışıldı. Hala tartışılmaya devam ediyor. Bilgiler bölgeden geldikçe, yeni bilgiler ortaya çıktıkça daha da tartışılacağı benziyor. Peki bu Gare operasyonu sonrasında siyaset, Ankara'da siyaset yeniden şekilleniyor diyebilir miyiz?
Ya belki en başta yapılması gereken tespit şu. Yani Gare operasyonunu planlayanların yaptıkları hesap tutmadı. Yani bu çokça tartışıldığı için uzatmaya gerek yok. Ama en nihayetinde iktidar Gare üzerinden bir hesap yapmıştı. O hesap da öyle çok basit değildi. Kanımca erken seçimi de kapsayan, kanımca Türkiye'de ırkçı, milliyetçi mülahazayı büyütüp onun üzerinden siyaseten nemalanmak isteyen ve bu tutumla hem Kürtleri hem diğer muhalefet partilerini hakarte edip bir daha kendi etrafında kümelendiren bir anlayış üzerinden sürdürdükleri bir hesap vardı. Ama bu hesap gitti. Orada çok somut demek gerekirse Gare'deki gerillanın direnişine çarptı. Yani ben sadece o esir askerler meselesi üzerinden de tartışmanın eksik kaldığı inancındayım. Yani gelen bilgiler de özellikle son günlerde onu gösteriyor. Orada esir asker hesabından öte Gare'de kalıcılaşmaya giden, Gare'de alan tutmaya giden bir askeri hareket vardı. Bu süre içerisinde de tabii özellikle merkez karargahlarını hedefledikleri için esirleri de getirebilirlerse Türkiye'ye getirip onlar üzerinden nemalanmak istiyorlardı. Ama bu tutmadı. Bunu yapamayınca orada önlerine gelen her şeyi yok edip havadan bombalamalarla geri çekildiler. Yani sonuç itibariyle orada tutunamayacaklardı. Anladılar. Şimdi Gare'deki bu hesap tutmayınca ikinci bir plana başladılar. Yani bu neydi? Geçmişte olduğu gibi tekrar muhalefeti Kürt düşmanlığı temelinde etrafında toplayıp onlar üzerinden Kürtleri, Kürtlerin özellikle büyük oranda oy verdiği HDP'yi yalnızlaştırıp işte bir şekilde yine ırkçı milliyetçi mülazarayı bunun üzerinden sürdürüp kendilerini konsolide etme, iktidarlarını konsolide etmeye dönük bir hesap içerisine girdiler. O da tutmadı. Yani görünen o hem Gare'ye dönük saldırı hesapları hem muhalefeti kendi yanlarına çekip onlarla birlikte Kürt düşmanlığını sürdürme gayreti tutmadı. Şimdi bunun yarattığı bir şaşkınlık var. Yani çok basit bir deyimle aşağı Kürsen sakalı Kürsen büyük misali ne yapacaklarını şaşırmışlar. Yani Erdoğan bir şey diyor, Soylu bir başka şey diyor, Hulusi Akar bir başka şey diyor. İşte düne kadar gençlerin kanını içmek için yeminler eden Bahçeli çıkmış bugün gençlere sesleniyor. Aman evlatlarım, sizleri çok seviyoruz, sizler geleceğimizsiniz diyor.
Evet,
tüm bunlar gösteriyor, özetle şunu diyeyim. Hala bir hesapları var. O hesapta iktidarı ellerinde tutmak için yapılabilecek olası bir seçimde, ki ben onu da çok uzak olacağı inancında değilim.
Siz erken seçim bekliyorsunuz.
Yani bir seçim var. Bir seçim var. Bu şekliyle götüremezler. Bu yılın sonlarına doğru mu olur? Ya da belki de çok daha erken olabilir. Yani Türkiye'deki siyasal gidişat doğrusu birçok şeyi öngörmeye yatkın değil. Bugünden yarına Türkiye'de korkunç bir iç savaş da çıkarabilirler. Yani çünkü bu iktidar kalmak için her şeyi göze alan bir yapı. Dolayısıyla bir erken seçim var deyip böyle %100 bir şey demek yerine evet hesapta erken seçim de var. Hesapta iç savaş çıkarmak da var. Ama tüm bunları aslında iktidarı kaybetmemek için yapıyorlar. Fakat dediğim gibi yani muhalefet onları şaşkınlaştırdı. Küçük bir tutum değişikliğiyle ama daha ciddi bir tutum değişikliğine giderlerse ne Erdoğan, ne Bahçeli, ne Soylu, ne Akar hiçbiri bu iktidarı 2 dakika tutamaz.
Daha farklı bir değişiklik derken neyi kastediyor? Bunu biraz açar mısınız? Ne yapması gerekiyor yani, muhalefetin?
Muhalefet cesur değil. Bakın bu son tutumuna rağmen bunu söylüyorum. Yani özellikle Gari'den sonra Erdoğan'ın Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'yu onlara gönderip onlara bilgi verip daha sonra mecliste kendi yanına çekme talebinin ters tepmesinden sonra bile gösterdikleri tutuma rağmen hala cesur değiller. Yani Erdoğan karşıtlığında ya da işte Gari'nin sonuçlarına dönük tutumlarda evet geçmişten daha farklı bir yaklaşım sergiliyorlar. Ama şu konuda AKP'den ya da MHP'den farklı düşündükleri konusunda toplumu inandırabilmiş değiller. Yani Türkiye'de tüm bu sonuçları ortaya çıkaran temel etken Kürt meselesidir. Bugün eğer insanlar yaşamını yitiriyorsa, bugün eğer gerçekten bu kadar korkunç bir savaş ve bunca ölüm var ise bunu ortadan kaldıracak temel yaklaşım bu sorunu çözmeye dönük politikalar üretmektir ve o politika üzerinden çözüm bulmaktır. Yani bırakın muhalefetin işte özellikle Millet İttifakı dediğimiz CHP'nin başını çektiği muhalefetin PKK ile bu sorunu çözmeye hazır olması HDP ile bile yan yana gelmeye hazır değil. Yani bu yönüyle cesur olmalı. Şimdi buna dönük adımlar atmadığı sürece evet şimdi yaptığı gibi Erdoğan ya da AKP karşıtı, MHP karşıtı, iktidar karşıtı üzerinden bazı yaklaşımlar geliştirebilir. Sonuçta önümüzdeki dönemde olası bir seçime dönük hesap içerisinde olup AKP-MHP'yi kılmaya dönük hesaplar yapabilir. Ama bu hesapları gerçekçi olarak yapmadığı sürece yarınki günde bu sorunlar devam edebilir. Hatta ve hatta yani böyle dolaylı yollarla ya nasıl olsa Kürtler alternatifsiz kalınca Erdoğan kazanmasın diye bize yanaşırlar ve dolayısıyla biz buradan nemalanıp iktidara geliriz gibi yanlış bir siyasete yönelirlerse bu onlar açısından da, toplum açısından da, Türkiye açısından da, Kürtler açısından da bedeli ağır sonuçlara yol açar. Evet. Yani iktidar bunu saldırıyı cesurca yapıyor ama muhalefet bu saldırı karşısında sorunları çözmeye dönük cesur adımlar atmıyor. Yani İyi Parti'den evet. Öte ben özellikle CHP'yi kastediyorum. İyi Parti daha da beter yani daha da kötü bir siyaset gidiyor. Evet. Diğerleri de herkese pek eksik değiller.
Sayın Şık, sizin bu bahsettiğiniz muhalefetin bakış açısı Kürtlere bakış açısı gerçekten de öyle mi? Kürtler alternatifsiz mi? Ya da Kürtler Erdoğan kazanmasın diye yani Millet İttifakı başını CHP çektiği Millet İttifakı'na mı oy verir? Yani durum
yani
bu mu?
Yoksa... Şunu diyeyim bakın ben sorunun kalıcı çözümünden söz ediyorum ama Kürtler açısından ya da bir bütün olarak HDP'ye oy veren seçmenler açısından şu somutluğu tespit etmekte yarar var. Muhalefet de bunu tespit ettiği için belki rahat davranıyor. Her nihayetinde bu ülkenin bu hale gelmesine son 5 yıl içerisinde savaşı bunca büyütüp bu hale getiren AKP-MHP Ergenekon iktidarının burnunu yere sürtmek için muhalefetin devrimci cephesinde yer alanlar her türlü yani şu somutlukta diyeyim onların burnunu yere sürtmek için ellerinden geleni artlarına koymayacaklar. Yani çünkü bunca suç işlemiş bir iktidar var karşımızda. İnsanların ölümünden, insanların aç, susuz, her perişan olmasından nemalanan, kendi bakasını her şeyin üstünde tutan bir iktidar var. Evet, bunu son seçimlerde özellikle yerel seçimlerde gördük. Yani Mansur Yavaş çok iyi olduğu için, gerçekten demokrat olduğu için, Kürt sorununu, Türkiye'deki demokrat sorununu adil bir biçimde çözebileceği için ya da Ekrem İmamoğlu ya da diğerleri çözebileceği için bu kesim onlara oy vermedi. Ama en nihayetinde Türkiye'de iktidarın bu nobranlıktan çıkması, toplumun hakikati anlayabilmesi için ona ders vermek gerekiyordu. Bu dersi verdi. Ama bu şu anlama gelmemeli. Bu rahatlığı muhalefete vermemeli. Yarınki gün bu iktidar HDP'yi kapatmaya dönük çaba içerisinde. HDP'de kapanırsa dolayısıyla bu alternatifsiz kalanlar bize oy verirler ve biz oradan nemalanıp sonuç itibariyle iktidarı alabiliriz rahatlığına girdikleri zaman ortaya çıkacak tablonun birçok sonucu değiştirebileceğini de görmeleri lazım. Yani eğer bu ülkede ezilenler, ötekiler, Kürtler, devrimciler, yani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı dışında kalan önemli bir kesimi HDP etrafında kümelenmiş insanlar yarınki gün zorbalıkla seçim dışı bırakılır ya da alternatif bırakılmaya dönük saldırıyla, baskıyla birçok engelle karşılaşırsa daha farklı tutumlar da sergileyebilirler. Yani o zaman onlar da benden ötesi tufan diyebilirler. Çok daha açık demek gerekirse Allah belanızı versin. Ne yaparsanız yapın. Birbirinizin başının etini yiyin deyip daha farklı yönelimlere girebilirler. Yani ya da işte en nihayetinde siyaseten alternatif kalmamak için tüm baskılara rağmen kendi alternatiflerini üretirler. Orada evet alternatiflerini ürettiklerinde belki açıktan bir parti olarak seçime girdiklerinde alabilecekleri potansiyele kavuşmayacakları için Erdoğan ve Bahçeli yeniden iktidar olabilir.
İktidarın tam da istediği bu değil mi zaten?
İktidar bu hesabı yapıyor zaten. O açıdan sıkıntı yok. Yani iktidar Erdoğan, Bahçeli.
Yani iktidarın bir hesabı, bir planı var ama muhalefetin yok mu deme getiriyorsunuz? Yani muhalefet
Muhalefet cesur değil, yok değil, cesur değil. Yani bunları biliyor. Ama bunları bildiği halde cesur değil. Evet, bunun nedenleri var. Yani muhalefetin tabanında Kürt meselesi konusunda, demokratikleşme konusunda AKP ve MHP'den farklı düşünmeyen önemli bir kesim var. CHP içerisindeki ulusalcılar, işte İYİ Parti içerisindeki milliyetçiler ya da işte devletin bekasını her şeyin üstünde tutup onu kendi geleceğinden bile daha önemli gören bu iki parti dışındaki diğer kendisine muhalefet diyen partiler, ama zaten Türkiye'yi bu noktaya getiren temel etkenler onlar. Yani eğer Türkiye'de gerçekten bu faşizan nobranlıktan çıkıp mevcut tabloyu değiştirecek bir tutum alınacaksa, bu tutum neresinden bakarsanız bakın sonuçta sorunların tümünün çözümüne dönük gerçekçi yaklaşımlar içermek zorunda. Yani Suriye ile ilgili işgal politikası devam ederken, gece gündüz Kürdistan'ın birçok bölgesini bombalarla yok ederken, işte diğer taraftan bırakın artık Kürtleri, yani Karabağ'dan Libya'ya bilmem dünyanın her tarafına savaş ve şiddet yaymaya dönük yaklaşımlar geliştirilirken, bir sürü ne olduğu belirsiz çeteler beslenerek dünya bunlar üzerinden tehdit edilirken Türkiye kendine gelecek oluşturamaz. Bunu değiştirmenin yolu tüm sorunları hakiki bir biçimde tespit edip ona dönük yaklaşımlar
Peki,
geliştirmek.
evet.
İşte bu da cesur değilim.
Muhalefet, evet. Peki, AKP açısından baktığımızda, iktidar partisi açısından baktığımızda ne gibi getirisi olacak HDP'yi kapatmak? Yani sadece muhalefeti bu oyun dışında başka bir getirisi olacak mı? Kürtleri tamamen kaybedecek. Yani azımsanmayacak bir Kürt tabanı var. AKP'ye oy veren. Bu kaybetmesi anlamına da gelmeyecek mi? Yoksa o Kürtler yeri tekrardan AKP'ye yönelir mi? Devam eder mi o yönelim?
Yani Kürtlerden AKP'ye yönelim mümkün değil bu saatten sonra. Kürtlerin AKP'den kaçışı vardır. Yani bu en son mesela Sosyopolitik Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı anket vardı. Çok uzatmadan söyleyeyim. Bölgede AKP en fazla oy kaybedendi. o ankette. CHP'nin oylarında küçük bir artış vardı. HDP eşit yaklaşık oylarını koruyordu. Yani her şeye rağmen. Bu sadece Kürt vilayetlerinde yapılan bir anketin sonucundan söz ediyorum. Yani şunu tespit etmekte yarar var. AKP şu anda muktedirdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın getirdiği yönetim biçimi sonuç itibariyle her şeyi hukuk dışı olsun ya da olmasın, yani sonuçta her şeyi istediği anda istediği yapabilecek bir güce sahiptir. Emin olun, canı isteseydi, çıkar ne olduğunu hesaplamış olsaydı, şimdiye kadar çoktan HDP'yi kapatmıştı ya da HDP'nin tüm parlamenterlerini tutuklayıp hapse atmıştı. Yani bu konuyla ilgili hiç sıkıntı yok. Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı bir hukuk faciasıdır. Yani düşünün, Ömer Faruk Gergerlioğlu öne çıktı yaklaşımlarıyla, tutumuyla, haberi bile ceza konusu olmamış, dava konusu olmamış bir paylaşım nedeniyle 2 yıl 6 ay cezayı onaylattı. Onaylattıktan sonra da şimdi istediği zaman milletvekilliğini kaldıracak. Ha, bunun karşısında Faruk Gergerlioğlu cesur bir tutum saklıyor. Toplum da destek veriyor, onu görmek lazım. Benzerini Hüdakaya da yaptı, diğerlerine de diğerlerine, ya da işte Leyla Güven, Musa Parisoğlu kararında. İstediği an istediği kararı aldırttı işte. Elbis Berberoğlu'nu
yargı ihtiyaç duymuyor. Yani yargı ihtiyaç duymuyorlar artık.
Bunu şunun için diyorum. Yani istediği an zaten kapatabilecek koşullara sahip, ama kapatmanın kendi işine yarayacağını henüz tam olarak tespit etmiş değil. Yani tam aksine kapatmanın kendisinin aleyhine olduğunu da biliyor. Ayrıca yani Kürtleri siyaset dışı bırakmak o kadar kolay değil. Kürtler uzun erimli bir mücadeleden sonra bu noktaya gelmişler. Şimdi onları tamamen siyaset dışı bıraktığında yarın hangi duvara çarpacağını da hesap edemez o ülkeyi yönetenler. Yani siz bütün olarak cendereye alacaktınız, köşeye sıkıştıracaktınız, yok edeceksiniz, katledeceksiniz, kendisini ifade etmesinin önüne de engel koyacaksanız hiç unutulmasın. Yani bu bugün yok etmeye çalıştıkları Ahmet Zindanı'nda ölerek direnmeyi öğretti. Yani ben onunla ilgili bir belgesel çalışması yapmıştım. O söz hiç aklımdan çıkmaz. Mazlum Doğan'ın yaktığı üç kibrit çöpünü bir tutsak ifade ederken diğer tutsaklar o üç kibrit çöpü bize ölerek direnmeyi öğretti demişti ve o duvarları o şekilde yıktılar. Yani bu da elbet onların hesap ettiği bir şeydir. Ama en nihayetinde tüm bunların üstüne şunu somut belirtmek lazım. Hesapları alt üst olmuş, hiçbir hesapları tutmuyor. Bu geçmiş iktidarlar açısından da böyleydi. Kürt sorununu çözmeyen, çözmek için gerekli adımları atmayanların tümü kendini tüketti. Bir tek bu konuda 93'te adım atmaya yeltenen Özal oldu. Ona da Türkiye'de devlet içerisindeki klik bir cinayetle cevap verdi. Akabinde Tansu Çiller'ler, Doğan Güreş'ler gitti. Gitti de gitti, hepsi gitti. Ama en son bu iktidar çok daha büyük zulümlere yöneldi. Bu da gidecek. Yani bu konuyla ilgili benim inancım tam. Ama dediğim gibi ondan sonrakiler eğer bu sonuçlardan deneyimler çıkarmazlarsa bugünden sonra kaybedenler kendileri olur.
Sayın Işık, bu da son soru olsun. Gidecekler diyorsunuz. Gare sonrası son günlerde özellikle Cumhur İttifakı içinde de bir tartışma olduğunu, aslında giderek kopuşa doğru gittikleriyle ilgili kibi tespitler de var. Siz buna katılıyor musunuz? Özet olarak artık son soru ve toparlayalım.
Ya bu çok açık. Yani sonuç itibariyle başından beri orada aslında Cumhur İttifakı dediğimiz ya da işte AKP, MHP, Ergenekon iktidarı dediğimiz kesimde bir araya gelişin temel nedenlerinden biri sonuçta AKP açısından iktidar olup bu iktidar üzerinden kendi suçlarını örtmekti. MHP ve Ergenekon açısından da özellikle Türkiye'de ırkçı, milliyetçi, faşist bir iktidarı konsolide edip onun üzerinden Türkçü, ırkçı, Turancı bir rejimi, İslam'la sos edilmiş rejimi geliştirmek. Yani bunlar zaten aynı noktadan bakmıyorlardı, ama bu çıkar işbirliği gelinen noktada başarılı olmayınca elbet çözülme başladı. Yani bu çözülme tam anlamıyla dışa vurmamış olsa bile son dönemlerde dış dinamikler de bu çözülmeyi tetikledi. Yani işte ABD'deki değişim, Avrupa'nın Türkiye bakış açısındaki değişim, işte Kürtlerin devasa direnişi, Rojava'da ve Suriye'nin bütününde ortaya çıkan yeni tablo, Rusya'nın herkese kendi içinde sıkıntılarla karşılaşmaya başlaması vesaire, bunların tümünü yan yana getirince evet çözülme başladı. Şimdi yaptıkları uzatmaları oynamak. Yani çözülmenin görünür olmaması için çaba gösteriyorlar ama bir taraftan da birbirlerinin altını oyuyorlar. Yani bu çok açıktır. MHP Ergenekon tarafının artık öne çıkan ismi Süleyman Soylu'dur. Hulusi Akar bir başka kanattır. Yani ben bir şekilde Hulusi Akar'ın ileride sürpriz yapabileceğine, sürprizi tırnak içerisinde kullanıyorum, inananlardanım. Yani bu Morsi'nin Sisi'si neyse Erdoğan'ın Hulusi Akar'ı da önümüzdeki dönem ona dönebilir. Yani o ayrı bir hesap kitap içerisinde, nevi şahsına münhasır. Ama diğer taraftan AKP içerisinde de zaten Erdoğan ve etrafındaki çıkarcı grup kaldı. Onlar da önümüzdeki dönemin hesabını kendileri açısından yapıyorlar. Ama zaten birbirine düşme var. Bu şekliyle götürebilmeleri mümkün değil. Bir de en önemlisi, yani belki bunu diyerek bitirmekte yarar var. Artık halk geçmişteki gibi değil. Yani bu koşullarda bile Erdoğan'ın oyları ciddi bir düşüş gösteriyor ve insanlar bu faşizan saldırılara, bu tekçi totaliter rejime rağmen açık bir şekilde AKP'den kopuş gösteriyorlarsa, bu muhalefetin güven verdiği bir seçimde iktidarın tarumar olmasını, şu anda iktidarı oluşturan kesimlerin tarumar olmasını beraberinde getirir. Tarumar olması durumunda da bugün iktidarı savunanların hiçbiri bir şey yapamaz. Yani öyle kendilerine kahramanlık oluşturuyorlar ya da bazı güçler üzerinden etmeye kalkıyorlar ama hiçbir şey yapamazlar. Bu çöküş dönemidir. Çöküş dönemi siyasetidir. Ve birbirlerine de girmişler ama şimdi belki o birbirlerine girmeleri kamuoyunda tam olarak henüz kendini göstermemiş ama çöküş dönemi siyaseti hep böyle olmuş.
Peki. Gazeteci Fehmi Şef, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.